Ayrım 22, sayfa 235. Bağımsızlık toprağının atsız çiçeği, yatak öğretmeni. Sucata Masay. Pencereden düşen elbisem hala nemli ve kırışıktı. Onun için getirdiğim başka bir giysiyi, biraz süslü, pembe çiçekli bir elbiseyi seçtim. Tırnak makasımı kullanarak simli kısımlarını kestim. Otelin verdiği çay ve çörekten ibaret kahvaltıyı silip süpürdüm. Ve sonra daktiloyla yazı yazan bir adam bulmak için aydınlık ve kalabalık Çitpor Caddesi'ne çıktım. Adama ne istediğimi söyleyince güldü. Konuşmana bakılırsa kendi başına gayet iyi İngilizce mektup yazabileceğini anlaşılıyor. Mem sahip, benim hizmetime ihtiyacın yok. Daha önce hiç kimse bana mem sahip dememişti. Benden okuma yazma bilmeyenlerden daha fazla para isteyeceğini düşündüm. Boyun eğmiş halde ona Bayan Camilla Smith hakkında Bayan Theodora Markham'dan bir mektup dikte ettim. Adamın mektubun içeriğine karşı çıkmasından endişelendim ama sonunda protesto eden sadece ben oldum. 3 imla hatası yapmıştı. Kimseye böyle bir mektup gösteremezdim. Kısa bir tartışmadan sonra daktilonun başına oturup benim yazmama izin verdi. Gelip geçenler bu manzaraya gülüyordu ve adam benden evvelki müşteriden istediğini duyduğum ücretin 2 misli olan 8 anla alacak kadar içer demişti bana. Bu kadar para vermek canımı yaktı fakat Esplanade'de yaşadıklarından sonra Writers Building'in kapısında bekleyen çowkidarlara daktiloyla yazılmış bir mektup göstermenin ne kadar faydalı olacağını biliyordum. Ayrıca 2 yıl kişisel yardımcısı olarak çalıştığım ve beni yanında İngiltere'ye götüremediği için çok üzgün olan Düzmece Banka Müdürü'nün hanımına uygun gösterişli bir imza atmak için Arzu Alci'nin dolma kalemini kullanmayı da başarmıştım. Esaslı bir mektup olduğunu düşünüyordum. Ama mektubu Writers Building'deki 2 çowkidara gösterdiğim zaman randevum olmadığı için içeri girmeme izin vermediler. Uzaklaşırken arkamdan üstümdeki İngiliz kıyafeti ve bacaklarım hakkında atılan laflar ve kahkahalar geliyordu. Fakat bu mektubu gerçekten elemana ihtiyaç olan bu iş için özellikle hazırlamış olduğum için vazgeçmemeye kararlıydım. Yapmam gereken tek şey binaya başka bir noktadan girmekti. Rahat bir tavırla yürüyerek köşeyi döndüm ve büyük binanın arkasını gördüm. Zemin kat pencerelerinin yanından yürürken pencere kenarında bir masanın bulunduğu bir oda gördüm ve içeride kimse yoktu. Çocukken o kadar çok ağaca tırmanmıştım ki bu kolay olacaktı. Hele ayağımı koyacak bir yer bulabilseydim. Ve 2 sokak çocuğunu tatlı sözlerle üstüne basıp pencereye ulaşmam için kollarıyla bir basamak yapmaları için kandırdım. Pencere zaten ardına kadar açıktı. Odanın gerçekten hala boş olduğundan emin olduktan sonra kendimi yukarı çektim. Masanın üstüne basıp usulca yere indim. Elbisemi düzelttikten sonra ofisten hareketli bir koridora çıktım. İyi giyimli İngiliz erkekler uzun adımlarla oraya buraya gidiyordu. Aralarında onlarla bir örnek giyinmiş daha az sayıda Hintli de vardı. Nereye gideceğimi sormak için bir kadın aradım ama bariz bir şaşkınlıkla bana bakan Avrupalı bir bayan dışında kimseyi göremedim. Bu yüzden ona yaklaşmayarak elinde bir çay tepsisi taşıyan çıplak ayaklı bir hizmetliyle konuştum. Adam bana muhasebedeki Bay J. White'ın ofisinin 3. katta soldan 2. kapı olduğunu söyledi. Kapalı kapıyı çaldığım zaman bir ses bağırarak girmemi söyledi. Kendimi yerden tavana kadar dosya dolaplarıyla kaplı küçük bir odada buldum. Takım elbise giymiş genç bir Hintli üstünde büyük bir daktilo ile yanında üst üste yığılmış dosyalar bulunan bir masada oturuyordu. Sanki hala kapıyı çalanın girmesini beklermiş gibi arkama bakıyordu. ''Dosyalama memurluğu işi için görüşmeye geldim.'' dedim. Elimden geldiğince iyi Oxford Cambridge aksanıyla konuşmaya çalışarak. ''Seni kim çağırdı?'' dedi adam. Hemen İngilizce ama belirgin bir Bengal aksanıyla. ''Bir mektup aldım. Eğer görmek isterse yanımda olmadığını söylemek zorunda kalacaktı.''
''İsmin ne?''
Kaşlarını çatmış halde bir listeye bakıyordu. ''Camilla Smith.'' Bir yalan daha. Başını kaldırarak oyunumu anladığını gösteren bir ifadeyle yüzüme baktı.
''Çok tuhaf. Bay White adına bütün çağrıları ben yapıyorum ve listemde hiç kadın yok. Bu iş referansları olan diplomalı bir erkek için.''
''İstediğiniz gibi bir referans mektubu getirdim.'' Sesindeki itirazı duymamış gibi yaparak sakin bir tavırla konuşuyordu.
Katip mektubu elimden alıp ışığa tuttu. Sonra ağzını yayarak gülümsedi ve ah evet dedi, bu ucuz kağıdı biliyorum. Bunu Hawk şarjısındaki şu adamlardan birine yazdırdın öyle değil mi?
Bu doğru değil efendim. Göğsümün rahatsız Avrupa'yı elbisemin altında sıkıştığını hissediyordum. Adam yenilgimden zevk alıyordu.
Ya Smith ismi nereden çıktı dedi katip kıs kıs gülerek. Bir başka yalan, yoksa annen kötü bir kadın mıydı?
Bu kaba hakaret karşısında şoke olmuş halde orada öylece kala kalmışken kapıdan üstünde haki renkli bir takım olan cüsseli ve kırmızı yüzlü bir adam girdi. Arkasından bir başkası geliyordu. Bir anda onlardan birinin belki de aradığım Bay White olabileceğini düşündüm. İçeri giren ve beni ilgiyle süzüyormuş gibi görünen ikinci adama baktım. Diğerinden daha gençti. Kemikli bir yapısı vardı ve hafif yanık yüzündeki mavi gözleri içe işleyen fakat nazik bir ifadeyle bakıyordu. Kadınlık içgüdüm bana önce onunla konuşmamı söylüyordu. Güçlü fakat kibar bir sesle "Bay White'ın dosyalama işine başvurmak için geldim efendim" dedim.
"Üzgünüm, adamın ben değilim o."
Adam dikkatle taklit etmeye çalıştığım üst sınıf aksanıyla da konuşuyordu. Diğer adam bana hiç konuşmadan eleştirel bir şekilde baktı, utanmaya başlamıştım. Nihayet Oxford aksanı kadar hoş olmayan bir aksanla
"Bu iş görüşmesine bir hanımın gelmesini beklemiyordum" dedi.
İlanda kadın veya erkek denmemişti diye karşı çıktım.
"Hanımlar kabul edilmiyor" dedi katip. "Bu kadın davet edilmediği halde zorla girdi efendim."
Lucky'nin bana gözlerimi nasıl kullanmam gerektiğini öğrettiğini hatırladım. Gözlerimi açarak Bay White'a baktım, adam omurlandı ve
"Madem ki buradasın referans mektubuna bir bakayım" dedi. "Mektubu versene Ranjit."
İsmi Ranjit olan katip bariz bir şekilde hor görerek mektubu işverenine uzattı. Bay White mektuba hızla göz atarken diğer adam masaya dönük duran bir koltuğa oturdu. İki adama bakarak ne kadar para kazandıklarını merak ettim. Bay White boğazını temizledi.
"Darjeeling'de mi okudun? Orada öyle bir okul olduğunu bilmiyordum."
"Çok küçük bir okul. Öğretmenleri İngiltere'den ve İrlanda'dan."
"Ve bir hanımın özel sekreterliğini yapmışsın. Bu iyi ama pek dosyalama deneyimi kazandığını göstermez."
Kendimi savunmak için ağzımı açmıştım ki aklıma Bayan Richmond için yaptıklarım geldi. "Dosyalamaktan fazlasını biliyorum. Daktilo yazabilir ve tercüme yapabilirim. Bengalce'den İngilizce'ye veya İngilizce'den Bengalce'ye. Mem sahibin bütün kitaplarına ben bakıyordum, onları düzenliyor ve küflenmemeleri için muntazaman temizliyordum. Dosyalarınızın çoktan nemden etkilenmeye başladığını görüyorum." Tavana kadar kırmızı bir şeritle bağlanmış solmuş kağıtlar ve dosyalarda dolu rafları gösterdim.
"Rutubet bir dert" dedi ikinci adam. "Umarım benim masraf raporum küflenip gitmemiştir Bay White."
"Rica ederim efendim" diye lafa daldı Ranjit. "İşleme tabi tutacağım, pek çok rapor var. Bu zaman alıyor, her şeyi usulüne göre yapıyoruz."
"Sana iş vermeyeceğim" dedi Bay White gözlerinde meşhum bir ifadeyle mektubu bana geri vererek. "Burası insanların ciddi iş yaptığı bir hükümet merkezidir. Ranjit, kıza çıkış yolunu göster."
Odadakilerden hiçbirine bakmadan dışarı çıktım ve herkesin gözlerini bana diktiğini hissettiğim koridorda hızla ilerledim. Yüzüm yanıyordu ve boğazıma eğer ağzımı açarsam bir hıçkırığa dönüşecek bir yumru oturmuştu. Şaşkına dönen çovkidarları görmezden gelerek aceleyle ön kapıdan çıktım. İş görüşmesi yapmak için o kadar aşağılayıcı bir duruma düşmüştüm ki hemen oracıkta bir daha asla bir İngiliz şirketine iş için başvurmayacağıma yemin ettim. Güneşin altında 10 dakika kadar yürüdükten sonra kendime gelebildim. Writers Building'de iş bulmayı başaramamıştım. Fakat Rabindranath Tagore'un şiirlerini yazdığı, Netanji'nin özgürlük planlarını tasarladığı ve Pankaj'ın avukatlık yaptığı bu şehirde daha 2 gündür iş arıyordu. Onlar İngilizler için çalışmıyordu, kendileri için çalışıyorlardı. Buraya gelmek için Kavita'dan vazgeçmiştim. İş bulamamak demek onu yüzüstü bırakmak demekti. Zira Abbas'la Hafiza'yı ayırabildiğim kadar para göndermeyi düşünüyordum. Böylece ertesi gün Hint şirketlerinde iş aramaya başladım. Bu sefer sari giymiş ve yüzüme zor da bir gülücük oturtmuştum ve yine reddedildim. Bazen cinsiyetim yüzünden, bazen de kimlik belgem veya belli bir ailem olmadığı için ama çoğunlukla hiçbir sebep olmadan. Kendime sadece akşamları umutsuzluğa kapılma izni veriyordum.
Bir hafta sonra oteldeki dar yatağımda dönüp durarak bir duş olsa ne öğrenirdi diye düşünüyordum. Ve aniden çıkan bir rüzgar pencereyi tıngırdatırken sanki bir isim duyar gibi oldum. Pankaj, bul onu, ikimiz için de. Bölüm 19. Posh. Bu sözcüğün evvelce İngiltere ile Hindistan arasında yolculuk yapan gemilerde daha pahalı konaklama yerlerini ifade eden iskeleden uzakta sancak tarafında kalmak, port outward starboard home tabirinin baş harflerinden türediği öne sürülse de bu düşünce temelsizdir. Gösterişli, havalı, şık, güzel, muhteşem tarz sahibi birinci sınıf. Oxford İngilizce Sözlüğü 2, Cilt 3, 1933. Lower Circular Caddesi numara 27, Ballygunge. Bu adres Bidushi onu yıllar önce söylediği günden bu yana aklımdaydı. Burası Bidushi ile benim sonsuza dek huzur ve saadet içinde yaşayacağımız yerdi. Fakat ertesi gün öğleden sonra Pankaj'ın evine gittiğimde de pek beklediğim gibi çıkmadı. Pırıl pırıl parlayan beyaz bir saray göreceğimi sanmıştım. Ama komşu evlerle aynı büyüklükte, limon renginde, tek katlı düzgün bir evdi bu. Çok güzeldi. Süslü parmaklıkları olan birçok uzun penceresi vardı. Bir sandalyede uyuyan sih bir çovkidarın bekçilik yaptığı ön taraftaki yürüyüş yolunun iki yanına uzun mango ağaçları sıralanmıştı. Biraz yaklaşınca çitin üstündeki pirinç bir levhaya kazınmış Mando Paday ve oğlu avukatlık şirketi yazısını okudum. Bidushi'nin nasıl benden Pankaj'a göz kulak olmamı istediğini hatırlarken yukarıdaki korunaklı pencerelere göz attım. Bu benim de hayalimdi ama ona şimdi yaklaşmak. Bunu nasıl yapabilirdim ki? O veya anne babası Lockwood okulundan ayrıldığım o korkunç günden beni hatırlayabilirlerdi. Belki hala firar etmiş bir hırsız olduğumu düşünecekler ve Çovkidar'a gidip bir polis getirmesini söyleyeceklerdi. Bu sokağa bile gelmemeliydim. Ama Bidushi ile o çok uzakta kalan genç kızlık günlerimizde kurduğumuz hayalin hiç değilse bir parçasını görmeyi öyle istemiştim ki. Uzun bir araba evin önüne yaklaşarak durdu. Motor sesini duyan Çovkidar uyandı. Sokağın biraz daha aşağısına yürüdüm ve hala Pankaj'ı görme umuduyla açılan kapı sesini duyunca dönüp baktım. Arabadan başında beyaz kongre kepi olan üç adam çıktı. İçlerinde en uzun boylu ve Pankaj olamayacak kadar yaşlı olanının yuvarlak gözlüğüne güneş vurmuştu. Aslında adam kongre partisinin yeni başkanı olan Supas Chandra Bose'ye çok benziyordu. O olamaz dedim kendi kendime fakat adamın ay gibi yuvarlak yüzünü görünce onu bir filmde ilk gördüğümde olduğu gibi bedenimden bir elektrik akımı geçti. Bu adam efsaneydi. Pankaj'la aramda gidip gelen mektupların önemli konusu olan saygıdeğer Netaji. O anda sokakta öylesine yürüyormuş gibi yapmayı bırakmıştım. Netaji'nin peşinde diğerleriyle birlikte Çovkidar'ın açtığı kapıdan geçişini ağzım açık izliyordum. Eğer daha cesur olsaydım yanına koşup söylediklerine ve yaptıklarına ne kadar hayran olduğumu söylerdim. En karanlık zamanlarımda bana güç verdiğini söylerdim. Ama bir şey yapmamı fırsat kalmadan yere eğilen bir hizmetkarın açtığı ön kapıdan girerek gözden kayboldular. Adamların geldiği araba ilerleyerek biraz ötedeki bir ağacın gölgesine park etti. Şoförün yanına gitmeyi göze alıp almamayı düşünerek onu izledim. Arabaya yaklaşarak şoförün gazete okuyarak oturduğu pencereye doğru eğildim. İçeri giren Netaj mıydı diye sordum hala yaşadığım şaşkınlık yüzünden heyecan içinde. Şoför bana biraz ihtiyatlı bir ifadeyle bakınca ''Onun hayranlarındanım'' dedim. ''Evet Netaj o'' dedi şoför biraz duraladıktan sonra. ''Neden Bando Padayların evine geldi? Ben de bu mahallede yaşıyorum.'' diye ekledim. Bu sorumu makul göstermeye çalışarak. ''Sadece iş için Bando Paday Babu parti meselelerine yardım ediyor.'' Sesi liderle bağlantısı nedeniyle sanki kendisi de ünlüymüş gibi pek soğuktu. Fakat yine de patronunun ziyaret ettiği ailenin ismini saygıyla söylediğine dikkat etmiştim. ''Hangi Bando Paday'dan bahsettiğini merak ettim. Yaşlı beyefendiyi mi kastediyorsun?'' ''Hayır genç olanını. Yaşlı bey öldü. Oğlu Andamanlardayken üzüntüden öldü.'' Çok üzücüydü ama inanılmayacak bir şey değildi. ''Ve oğlu şimdi geri döndü ve evde yaşıyor öyle mi? Evli mi? Çocukları var mı?'' ''Bildiğim kadarıyla hayır.'' Kaşlarını çatarak bana baktı. Ama bu mahallede yaşadığına göre bunları bilmelisin sen.
Pankaj yaşıyordu, hapisten kurtulmuştu ve netajı ile çalışıyordu ve belki henüz evlenmemişti. Otele doğru yürürken aldığım bu bilgiler beni o kadar mutlu etmişti ki neredeyse havaya uçacaktım. Biriktirdiğim pek az para beklediğimden daha hızlı tükenmeye başlamıştı. Üzülerek otelden ayrılmaya karar verdim. Zira Bay John sanki bir şeylerin ters gittiğinin kokusunu almış gibi gün aşırı ödeme yapmamı istiyordu. Bana Trappers Calcutta Guide'da bulduğum birçok okula nasıl gideceğimi tarif etmişti. Fakat iş arayışımın sonuçsuz kaldığı belliydi.
Neden telefon şirketine denemiyorsun diye önerdi otelden ayrılacağın gün. Pek çok kız santral memuru oluyor.
Resepsiyon görevlisi hala kökenimin Anglo-Hint olduğuna ve bu uydurma ismimle ve aksanımla iş bulabileceğime inanıyordu. Fakat ben geçen haftalar içinde öğretmenlik, satıcılık veya sekreterlik işleri için fazla esmer, fazla çekingen ve fazla toy olduğumu öğrenmiştim. Bunu anlıyordum ama en tepede beyazların olduğu, onları Anglo-Hintlilerin izlediği, en sondan da onları yakalamaya çalışan dalgavuk Hintlilerin geldiği bu burnu havada iş dünyası beni kızdırıyordu. İngilizlere öykünmekten bıkmıştım. Otelden ayrılırken üstümde mavi pembe baskılı bir sari, bileklerimde hal hal ve ayaklarımda çappal vardı.
İyi misiniz Bayan Smith?
Bay Johnson kalın gümüşü kaşları çatılmıştı.
Yerel kıyafet giymenin iş bulma çabanıza pek faydası olmaz. Niyetiniz ayah olmak değilse tabii.
Başımı iki yana salladım. Şehirdeki pek çok mem sahip sürekli bebek bakıcısı arayışı içindeydi. Fakat sütüm kesileli çok olmuştu. Onun için süt anne olamazdım. Kendi çocuğumu terk etmişken küçük çocuklarla zaman geçirmeye de dayanamazdım.
Belki en iyisi ailenize geri dönmenizdir.
Adamın rahatlaması için başımı sallayarak onayladım. Gündüzleri çevredeki yerleşim yerlerinde dolanıyor ve karnımı doyurmak için bahçelerden meyve topluyordum. Bazı sokaklarda bulunan çeşmelerden su içiyor ve elimde kalan parayla çapatti veya para ata alarak yavaş yavaş yiyordum. Ama geceler korkunçtu. Hovrah istasyonundaki kadınlar bekleme salonunda kalıyordu ve etraftaki onca hareket ve gürültü içinde hemen hiç uyuyamıyordum. Bir de bavul meselesi vardı. Şehirde iş aramaya giderken onu bekleme salonunda bırakamıyordum. Bir ayakkabı tamircisine bir kayışla tekerlek taktırmış olsam da bavulu yanımda götürmekten de hoşlanmıyordum. İşe alınmama nedenimin onu böyle arkamdan sürüklemek olduğunu düşünmeye başlamıştım. Hovrah'ta geçirdiğim üçüncü gecenin sabahında bavuluma nefretle baktım. İçinde 3 sari, 2 elbise ve bir düzine kitap vardı. Ayrıca bazı temizlik malzemeleri, gittikçe azalan rupilerin durduğu el çantam ile Kabita'nın doğum sertifikası vardı. Bavulun ağırlığının en büyük kısmını kitaplar oluşturuyordu. Bavulu hala yanımda tutmamın tek nedeni onlardı. Artık onları bırakma zamanımın geldiğini biliyordum. Tıpkı sahte referans mektubum göstermeyi bıraktığım gibi. Buruşuk referans mektubunu atmak kolaydı fakat kitaplarımla vedalaşmak canımı yakıyordu. Çünkü her durumda benim sadık dostlarım olmuşlardı. Eğer satarsam içine gömüleceğim, bağışlamamı ve affetmemi sağlayacak kitaplarım olmayacaktı. Sonunda Tagore'un şiir kitaplarından vazgeçmeyeceğime fakat diğerlerini gözden çıkartabileceğime karar verdim. Ve bunu nerede yapabileceğimi de biliyordum. O cumartesi sabahı Chowing Hay'e giden tramvaya bindim ve Bill Grammy'nin Asya ve Avrupa Klasikleri adlı kitapçıya gittim. Burası hep girmek istediğim bir dükkandı. İçerideki kağıt kokusunu alınca zevkle içimi çektim. Dükkan küçüktü ve aralarında ancak yarım metre uzaklık olan tavana kadar yükselen raflar yüzünden iyice küçülmüştü. Müşteriler rafların arasında çömelmişler, kitap karıştırıyorlardı. Dükkanın ön kısmında yüksek bir tezgah vardı ve arkasında kendisini okuduğu kitaba kaptırmış, yüzü kırış kırış yaşlı bir adam oturuyordu. Dikkatini çekmek için tezgahın üstündeki çanı çalmak zorunda kaldım. Sırf alışkanlıktan ona elemana ihtiyacı olup olmadığını sordum. Olmadığını söyleyince bu sefer kitaplarımı almayı düşünür mü diye sordum.
''Evet, kullanılmış kitabı alıyoruz.'' dedi yaşlı adam çenesini kaşıyarak. ''Ama iyi durumda olmalı. Belki de bana kitapların isimlerini ve durumlarını yazıp vermen en iyisi.'' Kitaplar yanımda. Heyecandan nefesim kesilerek bavulu açtım. Bir dakika sonra bütün hazinem adamın önündeydi.
Adam onlara dokunmadan baktı. Nihayet şu deri kaplı olanını göster dedi.
Bu bayan Richmond'ın verdiği Tagore'un kitabıydı. Keşke onu el çantamın içine koyup göstermeseydim diye düşündüm. Adam yüzünde küçümseyen bir ifadeyle sayfaları çevirdi.
Sayfalarda işaretler var ve küf kokuyor.
Kaldığım yer çok sıcaktı.
Kitapların her gün havalandırılması ve tozlarının alınması lazım, yoksa hepsi mahvolur.
Pervanelerin sessizce döndüğü dükkana baktı. Adamın başını takip ettim. Biraz arkamda beyaz bir adam elinde kalın bir kitapla duruyordu.
Önce öteki müşteriyle ilgilenmeliyim.
Elbette, sadece diğer kitaplarla ilgilendiniz mi onu söyleyin.
Vermek istemediğim Tagore'un kitabını geri aldım.
İyi kitaplardır. Bazıları İngilizce, bazıları da Bengalce.
Onları alabilirim ama satmak için değil dedi kitap yığınına doğru elini sallayarak. Paket yapmak için hep kağıt ihtiyacı oluyor. Korkarım sadece birkaç anla verebilirim.
Kitaplarımı yırtacak mısınız dedim telaşımı gizlemeyerek.
Tabii ki, ama şimdi şu beyefendiye yardım etmeliyim.
Kitaplarımı alamayacaktı. Onların böyle kötü muameleyi hak etmeyecek kadar yardımı olmuştu bana. Beceriksiz ellerle hepsini tekrar bavulun içine doldururken İngiliz'de aldığı kitabın parasını veriyordu. Adamın baktığını hissettim ama başımı kaldırmadım. Onun için bu bir şaka olmalıydı. Genç bir yerli kadın kapı kapı dolaşarak eski kitap satıyordu. Bavulu kapatıp kilitledikten sonra kapıya kadar sürüklemek için tekerleklerin olduğu yanına çevirdim. Sonra arkamdan gelen hızlı adım seslerini ve birinin bekle dediğini duydum.
22. ayrımın sonu. Sayfa 246.